Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu bölümü salı günü yayınlıyoruz. Çünkü pazar günü yayınlayamadık. Bir sağlık problemimiz vardı. Babamın bir sıkıntısı vardı. Aslında bu vesileyle ufak da bir bilgi notu paylaşmak gerekiyor. Çünkü benim de yeni öğrendiğim, muhtemelen pek çoğunuzun da ilk defa duyacağı bir sağlık problemi var. Deli balı zehirlenmesi denen bir şey var. Acı balı zehirlenmesi ya da Anzer balı zehirlenmesi diye de biliniyor bu. Nedir bu dersen? Şimdi Karadeniz bölgesinin yüksek rakımlarına yetişen bir bitki var. Mor orman gülü diye tanımlanan bir çiçek. Bu çiçeğin polenlerinde yer alan bir toksin madde yabani işte arılarla peteklere karışıyor. Ve bu toksik madde vücuda girince de kalpte şok etkisi diyebileceğimiz bir duruma vesile oluyor. Ne oluyor? Nabız ve tansiyon çok hızlı bir şekilde düşüyor. Zaten bu nedenle ki bu balları genelde yüksek tansiyon hastalarına da işte alternatif tıpta ya da hani sokakta komşudan komşuya tavsiye niteliğinde tavsiye edebiliyorlar ve hani al bu balı kullan, tansiyonu eğer 18-19 olursa bu balla birlikte ideal seviyeye gelir tarzında böyle aslında yanlış olan da bazı tavsiyeler var. Hani en nihayetinde şu bir gerçek, bu bal zehirlenmesi adamı ölüme götürür. Hani ben babamı acil servise kaldırıldığında 25-30 nabız, işte 5'e 3, 5'e 4 tansiyonla çok götürdük. Düşük. İnanılmaz düşük değerler bunlar. Tansiyon hızlı bir şekilde ilaçlara tepki veriyor ama nabzın stabil olması ve ideal seviyeye gelmesi hani neredeyse bir güne varıyor. Orada hani toksik maddenin vücuttan çıkmasıyla doğru orantılı olarak gelişiyor. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Hani köy balı diye organik bal zannedip biz bunları tüketiyoruz ama.
Yani ben bile çok tüketmişimdir. Hatta özellikle kış
sen
döneminde.
Sen de bakarsın oranında hani ne ünlü dersen.
Biz tabii bizim var. Orası da bayağı kullanılır. Özellikle şeydir. Çok az bulunur zaten o bal. Hani normal standart böyle seri üretim ballardan farklı olarak hani gerçekten doğada o yabani arıların topladıkları çiçek özlerinden yapıldığı için. Mesela hasta olduğumuzda falan böyle biraz üşütmeye başladığımızda annem böyle zorla bir iki kaşık içirirdi. Ama gel gör ki içerisinde aslında böyle tedavi amaçlı olarak kullandığımız senin de dediğin gibi çok da farklı bir yan etkiye de sahip olabiliyor.
Ya o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki hani bunlar işte nasıl diyelim yayla balı, köy balı diye biliniyor. Dolayısıyla hani balı da biz millet olarak severiz. Hani ben çok iyi biliyorum hani dedem mesela örneğin kışın tarlayı işte yaban hayvanlardan koruyabilmek için bir tabak balı yermiş. Hani sırtına ceket alıp tarlaya çıkarmış mesela. Vücudunu ısıtabilmek için kullanıyorlarmış balı. Ama tabii ki böyle yabani arıların yaptığı içerisinde ne yediği belirsiz toksik maddelerin olabileceği tırnak içerisinde sözde organik ballarda insana zarar verebilir. Bir ufak anekdot var. Bu dediğim deli bal dediğimiz balı vakti zamanında işte Trabzon yöresinde Romalılar düşmanlarını nakavt etmek için hediye diye yolluyorlarmış. En nihayetinde böyle çok hızlı bir şekilde nabzı ve tansiyonu düşürüp ölüme sebebiyet verdiği için. Lütfen bu konuya dikkat edin. Bal konusunda da bilinir. Güvenilir balları, çam balını örneğin tüketmek daha faydalı sonuçlara vesile olabilir diyerek gündemimize dönelim isterseniz. İlk haberimiz akıllı telefonların 20. yılı üzerine olacak. Akıllı telefon konseptini başlatan telefon IBM'in Simon olarak kabul ediliyor ve bu telefon 1994 yılının 16 Ağustos'unda satışa çıkmış. Hani genel silüet olarak bakıldığı zaman günümüzün akıllı telefonlarıyla çok uzak yakın alakası yok. Aslında hani bugün 200 gramlık, 210 gramlık akıllı telefonları dikkate aldığımızda 500 gramlık ağırlığı ile çok ağır olduğunu söyleyemeyiz. Yani aradan 20 yıl zaman geçmiş. Fonksiyon bazına bakıldığı zaman e-mail yollanabilen, işte hesap makinesi olabilen, takvim olabilen bir telefon ama tabii ki günümüzün akıllı telefonlarındaki o inanılmaz özelliklerin pek çoğuna sahip değil. Tabii o dönemde zaten mobil internet dediğimiz bir internet teknolojisi de hayatımızda değil. Ancak bu cihaz akıllı telefonların başlangıcı sayılıyor. 500 gramlık da bir ağırlığı olduğunu söylemiştik. Fiyatı ise yaklaşık 1000 dolara yakın. 899 dolar civarında bir fiyatla satılmış zamanı o dönem için konuşmak gerekirse. 94 diyoruz. 95-96 gibi daha kabul edilebilir. İşte Nokia'nın communicator cihazları çıkmaya başladı. Ama en nihayetinde bu telefonda smartphone dediğimiz konseptin ilk adım olmuş diyebiliriz.
Aslında bu telefon hani şu anda günümüzde kullandığımız akıllı telefon teknolojilerinin hepsinin atalarını içeriyor. Dokunmatik bir ekranı var ama işte kalemle basıyor. Hatta videoda da şimdi gözükecek ekranda dokunabiliyorsunuz ama kalemle dokunduğunuz zaman daha verimli çalışıyor. Bunun dışında işte senin bahsettiğin aslında hesap makinesi, takvim, e-mail istenmesi falan. Bunların hepsi aslında ufak bir uygulama olarak da düşünülebilir. Hı hı. Telefonun içerisinde hani yüklü hazır gelen uygulamalar. Şimdi biz indiriyoruz, girip marketlere istediğimiz uygulamayı kuruyoruz. O zamanlar tabii teknoloji buna müsait olduğu için içerisinde gömülü şekilde kullanılıyor. Biraz da bir kaba şey bir cihaz. Hani ekranı telefonun içerisine zorla yerleştirilmiş gibi orta tarafında kocaman ergonomik olmayan bir tasarım var şu anki anlayışa kıyasla ama
ya bizim aslında telsiz telefon, evde kullanmış telsiz telefonlara benziyor.
Askeri telsizler vardı ya, onlardan da biraz büyük. Askeri telsizlerin böyle içine diklemesine ekran yerleştirilmiş versiyon gibi duruyor açıkçası. Tabii ki o zamanlar tasarımdan veya işte gösterişten daha çok işin fonksiyonelitesi önemliydi. Hı hı. İlk defa yapılan bir ürün. O yüzden tabii ki işe yaraması daha çok önemliydi güzel durmasından. O yüzden böyle kaba bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Ama o zamanki teknoloji şartlarını düşündüğümüzde de bu kaba bir tasarım zaten kabul edilebilir.
IBM'in yaptığı bir telefondu. Bu IBM'de aslında bugün günümüzde konuşulan pek çok teknolojik ürününde temelini atmış firmalardan bir tanesi. Akıllı saatlerden bahsediyoruz. 90'ların sonunda akıllı saatler yapmışlar. Hatta Linux çalışan akıllı saatleri imza atmışlar. Ama bir türlü son kullanıcıya erişmedi IBM'in yaptığı bu tür ürünler. Onlar daha çok kurumsal ürünler. Hani kişisel bilgisayar tarafını bıraktıktan sonra daha çok sunucu tarafındaki çalışmaları ve hizmet tarafındaki sağladığı servis yazılımlarla ön plana çıkan bir firma oldu diyerek ikinci haberimize geçelim. Samsung Galaxy Alpha'yı yani iPhone 6'ya rakip olarak gösterilen ya da arka planda öyle lanse edilen telefonu geçtiğimiz hafta içerisinde anons etti. Genel silüet ve tasarım çizgileri olarak biraz aslında iPhone havası da taşıyor. Çerçeveleri metal olması, hı-hı, yandan ve arkadan görünüm olarak telefonu biraz iPhone'a benzetilebilir yapıya yaklaştırmış gibi görünüyor. Samsung'un kendi tasarım dili içerisinde bakmak gerekirse hani metal olarak bakıldığından çerçeve metal. Telefon, hı-hı, tamamının metal malzemeyle üretilmediğini görüyoruz. Önden bakıldığında Samsung'un geleneksel tasarım dilini sürdürüyor. Arkadan bakıldığında hafif farklı bir yapısı var, onu söyleyebiliriz. Tabii 6.7 mm olması incelik yarışında en ince yapmasa bile bu telefonu Samsung'un yaptığı en ince Galaxy telefon olma sıfatını kazandırıyor bu telefona ve 115 gramlık da bir ağırlığı var. Yani iPhone 5C'den yaklaşık 3 gram gibi bir daha fazla ağırlığı var ama çok hafif bir telefon olduğunu, hı-hı, söyleyebiliriz. Hele ki donanımıyla eşleştirdiğimiz zaman gerçekten özellikle işlem gücü açısından kendi sınıfındaki işlem gücünün ağırlığa oranı bakımından en ince ve en hafif telefonlardan birisi olduğu bir gerçek.
İşlemci tarafında 20 nanometre nozuna yani üretim bandına geçmiş olacağız Exynos 5430 ile beraber. Şimdi bu işlemcinin birçok avantajı var. İşte saat frekansları biraz yükselecek. GPU tarafında Mali'nin...
Aslında GPU tarafında da frekansı yükseltmişler, evet, daha çok.
6 çekirdekli Mali 628 var. T628 var. Bakıldığında gerçekten çok güçlü bir kombinasyon. Telefona bir kağıt üzerinde dezavantaj gibi gözüküp oyun tarafında yansıyacak performans farkı da ekrandan geliyor zaten. Hı-hı. 720p OLED AMOLED ekranımız var.
4.7 inç.
Boyut okey de ben çözünürlüğü açıkçası
boyut
ben...
Boyut okey, okey.
Boyut okey sonuçta 4.7 inç. iPhone'un karşısına 4.7 inçlik bir telefon çıkarmak istemişler ama 720p çözünürlük biraz burada bence telefonun kağıt üstünde dezavantaj yaşamasına sahip olacak.
Keza da anlaşılıyor yani neden olduğunu anlamak çok zor değil çünkü hani şimdi telefonu hafif yapmak istemişler, ince yapmak istemişler. Hı-hı. Çünkü hafif ve ince yapayım derken pilden bayağı bir kısıntıya gitmişler. 1810 mAh ya da 1860 mAh, evet 1860 mAh pilimiz var. Bunları yapabilmek için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor. Orada da pilden bayağı kısıntıya gitmişler. Çünkü hani bu telefon dedik ya Galaxy ailesinin en ince ve hafif telefonu. Ama aynı zamanda modern telefonlar arasında pil en düşük telefon olma, evet, sıfatını taşıyor Galaxy içerisinde. Hani hal böyle olunca da ekranı bari 720p tutalım da ekran tarafına çözünürlükten bir enerji tasarrufu sağlayalım. Mantığı herhalde mühendislerin ön planda tuttuğu
olabilir. Oyun olmuş tarafında da elimiz sıkı olur. 60 kare saniyeden çok rahat üzerine çıkacaktır bu telefon o güçlü grafik birimiyle beraber ama bu sefer de Apple'ın o yoğun pazarlama hareketlerinde telefona çok fazla vuracaklar ekranda. Ben eminim. İşte Retina çıktığında hatırlamıyor musun? İşte, hı-hı, göz resimleri konuldu. İşte Retina display'den de sanki o özel bir terimmiş, oluşturulmuş gibi bir hava yapıldı, hep yaratıldı pazarda.
Ama dikkatini çekerim. O vurguya kadar da ekranı bu kadar yoğunlaşan başka bir telefon firması yoktu.
Yoktu ama işte şimdi eldeki ekranın çözünürlüğünü ikiye katladılar doğal olarak uygulamaların işte oyunların vesairenin düzgün çalışabilmesi için en mantıklı en basit çözüm buydu.
Yine öyle yapacaklar.
Yine öyle yapacaklar. Belirli bir oranda katlayacaklar. Hani o sanki 320 PPI civarını sanki şey attılar böyle. Sihirli bir rakammış gibi lanse ettiler piyasaya. Beni o biraz açıkçası
Apple'ın
rahatsız
hani lanse edip de sihirli bir hava katmadığı özellik var mı?
Yok, o da yok. Ama işte
ya 1500 mAh pil koyar onun sihrinden bahseder hani.
Göreceğiz zaten. Oraya da geleceğiz. Hani buradaki pilden bahsetmişken öbür programın ilerleyen tarafında iPhone'ların da yeni pillerinden bahsedeceğiz. Açıkçası biraz bir şeyler yapmaları lazım pil tarafında. Çünkü bir yerden kız işte pili ufak mecburen ufalttın. ekranımı kısadım falan. Bunların olmaması lazım artık. Şu pil işine bir çözüm bulmaları lazım ki 4.7 inçlik birçok telefonda 2000 ve 2100, 2200 mAh civarında bataryalara sahip işte. LG'nin Optimus G'si, 4.7'de başka birkaç örnek daha sen verebilirsin.
Ya bayağı var, hani HTC One mesela bakıldığı zaman 4.7 inç ekrana sahipti. Hani benzer ürün kategorisinde çok fazla cihaz var. Sony'nin XPRZ'ye bir kompaktına baktığınız zaman yine daha
büyük. Hep pilleri 2000 ve üzerinde kaldı.
Ama tabii o telefonların çoğu tabii kalınlık olarak bu telefondan daha kalın bir yapıya sahip ama hani 6.7 mm yerine 7 mm yapılır. Ha yani. Pil olsun 2200 mAh misal.
Pili bitmiş telefon 2 mm olsan olur, olmasan olur. Sonuçta cebinde.
Yani çünkü diğer taraftan bakıldığı zaman örneğin işte son dönemde yapılan diğer telefonlar açısından konuşmak gerekirse hani gerek Oppo olsun gerek Çinli bazı başka firmaların yaptığı hani artık 6 mm'nin altına inip de daha fazla daha büyük pile sahip cihazların da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada pil Samsung Galaxy Alpha'nın en zayıf yönü olarak gösterilebilir açıkçası. Diğer taraftan mesela bu telefonun micro SD kart slotu yok. 32 GB'a bağımlısın burada. Hani bu da yine Samsung'un geleneksel Galaxy çizgilerinden uzaklaştığı bir telefon olduğunu göstergesi. Çünkü Samsung'da bize hep diğer firmalara göre neyi ön plana çıkardık? Kapağı çıkartılabiliyor, SD kart takılabiliyor dedik. Aynen. Ancak bu telefonda bunlar söz konusu değil. Yekpare bir yapıya sahip olduğunu ifade edebiliriz.
Yani iPhone'un dezavantajlarına sahip
bir Android cihaz.
Android cihaz yapıp iPhone'un karşısına koymak ne derece hani mantıklı bilmiyorum açıkçası. Evet. İşte ekrandan kısıtlar, 20 nanometre işlemciyle elde edebildikleri güç tüketimine.
Ayrıca girmek lazım aslında. Hani oraya gireriz ama izninizle bir iki noktayı tabii daha burada paylaşalım.
Müsaade et.
Senden müsaade alayım o zaman. Şimdi bu telefonda örneğin yine incelik ve kasayı biraz daha şık yapabilmek adına Galaxy S5'te gördüğümüz suya ve toza karşı dayanıklı yapı yok. Onu da söylemek gerekiyor. Yani suya attığınızdan itibariyle telefon ciddi bir risk faktörüyle karşı karşıya kalacak. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ve nabız ölçer telefondaki yerini koruyor. Bunlar tabii ne kadar kullanılır, ne kadar kullanılmaz, ne kadar günlük hayatta işe yarar, ne kadar işe yaramaz ama şöyle bir durum söz konusu. Parmak izi okuyucusunun uygulanma şeklinin bu telefonda Galaxy S5'ten daha iyi olduğu söyleniyor. Sonucunda hani kullanmak isteyenler açısından Galaxy S5'e göre bir revizyon söz konusu. Muhtemelen Galaxy Note 4'te belki daha iyi bir noktaya taşınacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca telefonun diğer özelliklerine baktığımızda tabii ki Android 4.4.4 var. Yine en güncel sürüme sahip olduğunu görüyoruz. Samsung orada genelde hani en son sürümü telefonlarını uyarlamayı seven firmalardan bir tanesi. TouchWiz'inde zaten Galaxy S5'te gördüğümüz en son jenerasyon hali olduğunu biliyoruz. Buraya kadar ne dedik? Pil tarafı büyük bir handikap. Micro SD kart yok.
Ekran da dezavantaj.
Ekran da dezavantaj. Hani var olan pilden daha yüksek verim elde edebilmek adına çözünürlük 720p'de kalmış. Bir taraftan iki kayıp ön plana çıkarmaya çalışan Samsung var S5'in LTE versiyonunda. Diğer taraftan da 720p yeni bir telefon, üst seviye telefon çıkarıyor. Çünkü fiyatına da en son değiniriz zaten. Ama bu telefonun bizler açısından, en azından mobil açısından bence en büyük kazanımı tasarım, incelik, malzeme kalitesinden ziyade kullanılan işlemci. Çünkü tasarım olarak pil kapasitesi olarak benim beklediğim telefon açıkçası buydu. Onu net bir şekilde söyleyebilirim ama işlemciye gelecek olursak ya şimdi orada Exynos 5430. Bu işlemcinin en kritik noktası 20 nanometre. Yani şu anda üretim bandından en ileri teknolojiyle çıkan işlemcinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ötesinde 20'ye ya da 16'ya inebilen başka bir firma olduğunu bilmiyoruz. En azından şu anda seri üretime geçmiş bir işlemci yok. Bu ne işe yarıyor? Hem işlemci çekirdekleri hem de grafik birim için artık daha fazla termal bütçe var bu paket içerisinde. Dolayısıyla zaten bundan yola çıkarak T628 Mali'nin yeni, demeyelim ama en yeni GPU'larından bir tanesi şu an kullanılmakta olan. 600 MHz'de çıkarmışlar GPU hızını. Bu hız, ya bu GPU'nun hızı daha önceki versiyonlarda biraz daha düşüktü. Çekirdek tarafında öyle aman aman bir sıçrama yok. Yine Cortex A15'ler 1.8, A7'ler 1.3.
A15'ler ama şöyle bir ek bilgi verelim. Yeni revizyona
geçirmişler.
R3'e geçirmişler.
Orada da enerji verimliliği daha yüksek aslında. Evet. Performans anlamında çok böyle aman aman bir kazanım yok.
Leakage dediğimiz işte enerji kaçmalarının ve ısı olarak geri dönen şeyleri de azaltmışlar. Genelde performanstan ziyade termal anlamdaki revizyonları içeriyor.
Peki sana bir şey soracağım burada.
Söyle bak.
Bu Cortex A9'da ve Cortex A15'te R3 yani en yeni revizyonu biz kullandık. Dolayısıyla bizi rakiplerimizden geri görmeyin diyen firma hangisiydi?
Nvidia.
Evet, hala şey yapalım. Mesela Tegra K1'in Cortex A15 versiyonunda da şey diyorlar şu anda. Hani, biz evet Cortex A15 ama biz en son versiyonunu kullanıyoruz. R3 revizyon işte hani o transistörler arasında gating dediğimiz takım kaçakların önüne geçebilmek adına bazı çıkan ortaya çıkan sorunları yok ettiklerini söylüyorlar ama tabii ki bunun performansa etkisi doğrudan hissedilir seviyede değil. Bunu açıkçası söyleyebiliriz. Burada aslında fark yaratan bir unsur var. O da şu platformun içerisinde yani Exynos 5430'un içerisinde ARM Cortex M5 işlemci var. Küçük bir yardımcı işlemci var. Tüm ses işlemlerini bu işlemciye yüklemişler. Burada tabii ki ses işlemeden kastımız hani MP3 oynatma, işte DTS formatını çözümleme, evet bunlar da var ama asıl buradaki faktörlerden bir tanesi sesle kontrol özellikleri de bu işlemciye verilmiş durumda. Yani bu platform vasıtasıyla telefonların sesle kontrolü, Samsung telefonların sesle kontrolü belki daha etkin olacak. Ve benim burada dikkatimi çeken bir başka unsur daha var. O da şu, platforma yani işlemci platformu içerisinde açık 265 çözümleme yeteneği kazandırılmış. Snapdragon 805'te olduğu gibi. 810'u katmıyorum, onda encode yani kodlama işlemi yapılabiliyordu ama.
Şu an sadece çözebiliyoruz.
Exynos 5430'da şu an sadece çözülebiliyor. Son bir faktör daha orada aklıma geldi telefonun geneliyle ilgili. 12 megapiksel bir sensör var. Samsung'un ilk defa kullandığı bir sensör. Yine izosel mimarisini baz alıyor. Ve 4K video çekim yeteneğine sahip olduğunu görmekteyiz. Ya bu telefon olur olmaz onlar ayrı bir mesele ama platform olarak bakıldığı zaman, kamera modülü olarak bakıldığı zaman Samsung herhalde birkaç yıla kadar tüm telefonlarında kendi işlemcilerini kullanır, kendi sensörlerini de kullanır.
Biliyorsun zaten çok uzun zamandır kendi ISOCELL teknolojisinin geliştirildiği, işte şu telefonda çıkacak dendi, çıkmadı, biz ertelendi derken işte günümüzde artık kullanılmaya başlandı. 12 megapiksel olmasının da büyük ihtimalle sebebi daha yüksek boyuttaki sensörü koyup hem sensörün alanından, alanın genişlemesinden dolayı telefonun içerisindeki yer sıkıntısı oluşmuş olabilir veya mevcut standart bir boyutu varsa da işte pikselleri biraz daha büyük tutalım, ışığı daha fazla üzerine alsın, ışık performansı iyi olsun ki biliyorsun kamera tarafında iPhone'un büyük ihtimalle gene iyi bir kamerası olacak ve rekabet etmek zorunda kalacak.
iPhone 5 senin kamerası bile şu anda çok rekabetçi.
Çok iyi fotoğraf çekiyor. Altını da çok daha fazlasını getireceğini söyleyebiliriz. Böyle bir tahminde bulunmak yanlış olmayacaktır. Bu sebepten dolayı kamera tarafında yarışacakları için bence işte megapiksel fotoğraf boyutundan ziyade ekstra fonksiyonlar üzerinde yoğunlaşıp şey yapacaklar. Sensörü o şekilde ayarlayacaklar.
Bu arada işlemci tarafında bir dikkat çeken nokta daha var. Maalesef Samsung bu platformda da kendi modemini işlemci içerisinde yani Yonga'da sistem platformuna dahil edebilmiş değil. Ama ilginç olan nokta şu. Exynos'un yanında Intel'in ürettiği bir LTE Cat6 destekli modem koymuşlar. O da öyle zannediyor ki 28 nanometreyle üretilen bir platform. Yani Intel'in özellikle Clover Trail Plus dediğimiz o 2000 serisi mobil işlemcilerinde 40 nanometre modem vardı ama şimdi büyük ihtimalle bundaki çözüm 28 nanometre olacaktır diye düşünüyoruz diyerek sıradaki habere geçelim Ender. Ha bu arada Galaxy iPhone'un fiyatının Galaxy S5'e çok yakın olduğu konuşuluyor. Yani fiyat anlamında da aslında iPhone'un yeni iPhone'a rakip olabilecek rakip gibi olacak. Görünüyor ama tabii ki onun karşısında neler vaat eder, kullanıcılar iyi gösterir mi, işte pil küçük bulunur mu, pilin ne kadar gittiğini henüz bilmiyoruz. Günlük kullanım testleri yayınlanmış da değil. Ama Eylül ayı içerisinde bu telefon piyasaya çıkacak. Türkçe basın bülteni geldiğine göre öyle zannediyorum ki Türkiye'de de telefonun lanse edileceğini göreceğiz. Sıradaki haberimiz HTC'den. Butterfly 2 isimli telefon nihayet lanse edildi. Butterfly HTC'nin öyle zannediyorum ki son dönemde yaptığı en iyi telefonlardan bir tanesiydi. Türkiye'de bir geldi gitti. Butterfly S modeli gelmedi.
Şeyler oldu.
Eski model geldi. Butterfly sonra S modeliyle güncellendi. O gelmedi maalesef ama umarız Butterfly 2 gelir. Şu an için yine Butterfly modelinde olduğu gibi, Butterfly J'de olduğu gibi Japonya'ya özel olarak lanse edildi ama HTC One Mate 8'de eleştirdiğimiz ne kadar nokta varsa aşağı yukarı hepsinin toparlandığını görüyoruz. Neden diye soracak olursanız eğer. Çünkü HTC'nin One Mate 8'de örneğin kamera altyapısına yaptığı en büyük yenilik neydi? İkinci kamera sensörü. Alan derinliğini hesaplayan ikinci sensör ama ana kamera 4 megapiksel çektiği için yani istersen sen uzayı hesapla yine bir anlam ifade etmiyordu yani.
Şimdi ne yaptılar? Sonuçta artık o ultrapiksel olayından vazgeçtiler en nihayetinde. 13 megapiksellik daha günümüzün işte standartlarına yarışan bir sensör kullanmayı şey yapmışlar. Çok da doğru bir hareket olmuş açıkçası. Hani HTC'nin o amansız ısrarı şeyin üzerine israfı diyecektim aslında oraya da biraz şey yapıyor. İnsanların parasını israf ediyorlar. Doğru düzgün bir kamera modülüyle artık güncel hale getirildi. Bence açıkçası kaymağını daha çok yiyecekler. Çünkü daha düzgün fotoğraf çeken bir sensörle o alan derinliğinin etkisini vesaire de insanlar daha zevkle kullanacaklardır.
Sonucunda 13 megapiksel fotoğraf çekiyor artık ana kamera. Aynı zamanda f/0 lens olduğunu görmekteyiz. Her türlü HTC One Mate 8'den daha yüksek görüntü kalitesi sunabilecek bir kamerayla karşı karşıyayız. Aynı zamanda One Mate 8'de olduğu gibi alan derinliği yine çok hızlı hesaplanabilecek. Fotoğraflara 3 boyut etkisi verilebilecek. Snapdragon 801'in AC versiyonu var. Yani 2.5 GHz'de çalışan Galaxy S5'te de kullanılan işlemci olduğunu görmekteyiz. Yani performans anlamında da ufak bir kazanımdan bahsedebiliriz. Pil tarafının 2700 mAh'e çıktığını görüyoruz.
Biraz büyümüş.
Orada da pil tarafında bir kazanım var. Aynı zamanda kasa suya ve toza karşı dayanıklı. Bu da yine
IP57 sertifikası.
Önemli artılardan bir tanesi.
Artık herkesin bir suya toza dayanıklı telefon oldu sayılır.
Telefon Samsung, olsaydır aynen.
Samsung var, Sony var, HTC de şimdi katıldı.
LG'de yok şu anda.
LG'de yok. O da yakında eli kullandadır.
LG'nin yakında bir şeyler yapacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii 5 inç Full HD ekran var. Yine aslında ideal kombinasyonlardan bir tanesi yakalanmış. Bunu da görmekteyiz. Ses tarafında da Boom Sound özelliğinden Boom Sound özelliğinin ses çıkış gücünün %25 arttırıldığı söyleniyor. Bunu yaparken de yazılımsal yöntemlerle bu artış kazanılmış. Yazılım tarafında da JBL işbirliğine gidilerek aslında JBL'in sağladığı bazı katma değerli uygulamalar üzerinden bu artışın yapıldığı söyleniyor. Farklı renk seçenekleri var yine. Malzeme kalitesi olarak bakıldığı zaman One M8 gibi metal bir gövdeye sahip bir plastik. Yani One E8'de Çin'de çıkan bir başka One versiyonunun kasa yapısını taşıdığını söyleyebiliriz. Önden bakıldığında biraz alt üst çerçeveler sanki kalın gibi. Ama zaten E'si de çerçeve kalınlığı. Alt ve üst çerçeve kalınlığı olarak zaten en inceyi sunan firmalardan birisi.
Zaten işte Boomsound'dan, ortada. Boomsound'dan dolayı da zaten onun çok da fazla ince olmasını insanlar beklemiyor. Alıştılar artık.
Yani hani yine de bakıldığı zaman özellikle arka taraftan güzel görünen bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Öndense artık tercihe bağlı. Hani güzellik, çirkinlik konusu kişiden kişiye o noktada değişebilir. Fiyatını bilmiyoruz. Japonya dışına çıkar mı ondan da emin değiliz ama Butterfly J nihayetine çıktı. Butterfly olarak. Sonrasında S modeli vardı. Bu telefon küresel pazarlarda satışa çıkarsa ve fiyatı doğru ayarlanabilirse bence çok satar. Full HD, 5 inç, Snapdragon 801, 13 megapiksel ve ikinci sensör sahip olup alan derinliğini yapabilen bir kamera. 2700 mAh pil.
Gayet güzel
bir telefon. Güzel telefon olmuş açıkçası. Umarız yakın zamanda dünya piyasalarında da bu telefonu görme şansı yakalarız. Çerçeve kalınlığından bahsettik. Çerçeve kalınlığı konusunda rekor kıran bir firmaya gelmek istiyorum. Biz mobilitenin bazı bölümlerinde bir telefon çerçevesiz olsa nasıl olur diye tartışırken kendi aramızda. Japonya'da şarttaki arkadaşlarımız biz duymuş olacak ki.
Alın çocuklar böyle olur diye.
Bize mesaj yollamışlar.
Oculus Crystal diye bir telefonu çıkarmışlar.
Muhteşem ya.
Ya çok inanılmaz hakikaten o ekran. Sadece ekranı görme duygusunu yaşatan bir telefon oldu bize.
Altı da yapabilselermiş i̇şte alt kısmını.
Alt kısım böyle bir iki parmak şey etli olmuş ama açıkçası hani üst tarafa baktığın zaman.
Mükemmel.
Oh diyorsun ya böyle bir de panelle.
Nasıl oh dedin sen? Oh mu dedin telefonu?
Oh, insanın böyle bir de şimdi mavili böyle açık şey tonlu renkler kullanmışlar tanıtımlarda. Videolar da şu anda ekrana geliyor zaten. Baktın mı böyle o rengin canlılığı sanki böyle ekrandan fışkırıyormuş gibi. Hı-hı. Bu kadar şey güzel yapmışlar. Zaten adamların ekran tarafındaki biliyorsun şeyleri yadsınamaz tecrübeleri. Gerçekten şu şarp şu ne yapsın da bir şey yapsın telefonları Japonya'dan dışarı çıkarsın dedirtti bize yine.
Yani gerçekten de üst ve kenarlarda neredeyse sıfır çerçeve var bunu söyleyebiliriz. LG'nin artık esamesi okunmaz bu ya, telefonun yanına koyduğunuz
LG zaman. LG gelsin ders alsın.
Alt tarafa bakıldığı zaman alt taraf biraz kalın ama burada şarpa hak vermek gerekiyor belli bir noktaya kadar. Çünkü örneğin ön kamerayı alt kısma konumlandırmışlar. İşte markanın logosu var orada bazı ekstra sensörler de alt kısma konumlandırıldığı için. Sharp diyor ki bakın arkadaşlar ben ön taraftaki tüm komponentleri bir tarafa topladım. Bunları bir tarafa toplayınca ortaya çıkan tasarım da bu. Bu. Gerçekten de çerçevesiz ya. Hani çerçeve demek yanlış oluyor.
Ve bence hani altının böyle biraz üst ve yanlara kıyasla fazla olması da çok da öyle rahatsız etmiyor. İlk başta ister istemez biliyorsun tabii ulan telefonun sağında sonunda hiçbir şey yok. Altı böyle kalın olmuş ama teknik sınırlandırmalardan dolayı senin de bahsettiğin gibi bunun işte micro USB girişi var işte kulaklık girişi var. Ayize gene üst tarafta böyle arada bir yere saklamaya çalışmışlar belli ama mikrofonları var işte ikinci gürültü engelli mikrofonu falan var derken hoparlörü var. İster istemez bunları bir yere koymak zorundasın. Mecburen de bir tarafı seçmişler. O da en mantıklı şekilde alt tarafı
olmuş. Donanım olarak bakıldığı zaman şimdi bu Aquas Crystal isimli modelin farklı versiyonları var. Hani versiyona göre konfigürasyonlar değişebiliyor. En yüksek donanım paketinde Snapdragon 801 ve 2 GB RAM olduğunu görmekteyiz ama işlemci belleği çok fazla dikkate almaya gerek yok. Bu telefonun vurucu özelliği, tasarımı, yani telefona bakıyorsunuz muazzam güzel görünüyor. Yani bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi değil mi özellikle?
Hakikaten öyle. Yani şey bilim kurgu filmlerinde böyle ellerinde böyle ufak şeylerle gezdiler. Yani ekran şeffaftır, böyle görünürsün falan.
Yani burada ne aklıma geliyor biliyor musun? Şimdi Türkiye'de yerli markayım diye gezen firmalar hani geldi telefon vesaire diye gelip Çin'den markayı basıp alınan telefonlar var ya. Onlar Çin'e gidiyorlar yani. Çin'de böyle ekibimizi yolladık. Çin'de özel çalıştılar vesaire. Hani Nokia, Samsung, LG, Sony aklına gelen tüm markalar. Japonya Sharp'a bir ekip yollayın da çerçevesiz tasarım nasıl olur diye.
Yani bir ders
alsınlar yani. Hakikaten muazzam tasarım olduğunu görmekteyiz. Tabii burada şöyle bir faktör var. Bu derece ince bir çerçeve yapabilmek için mutlaka paneli aslında kendin üretmen gerekiyor. Çünkü orada artık paneli de üretiyorsun, telefonu da üretiyorsun. Belli sınırları kendin aşabiliyorsun. Sharp'la panel üretim konusunda zaten sektörün en deneyimli firmalarından bir tanesi. Apple'la da bir işbirlikleri var aslında bakıldığı zaman.
Exo teknolojisini geliştirdiler.
Bir yaygınlaşamadı ya şu teknoloji.
Değil mi? Çok iyi paneller yapıyor ama.
4K bazı monitörlerde de var ya Türkiye'de 10 bin liraya satıyorlar.
Işte. Ama o monitörleri hani kullananları ben yurt dışında bazen monitör forumlarına bakıyorum. İnsanlar böyle hani aşıklar monitörlerini. O kadar severek kullanıyorlar.
Aa, benim de öyle bir 10 bin liralık monitörüm olsa ben de zaten aşık gibi bakarım açıkçası. Japon'u kaç kaçarsın monitöre karşı?
Ya tabii yurt dışında o kadar para vermiyorlar ama yine pahalı ürünler. Ama bence parasını hak eden nadir teknolojik ürünlerden de bir bir segmenti diyelim.
Umarım 4K'da çok hızlı bir şekilde uygun fiyat seviyesine gelir de biz de o teknolojiye yaygın bir şekilde kullanma şansı yakalarız. Bu arada Sharp'ın bu telefonunu Amerika'da Sprint operatörü piyasaya çıkaracakmış. Sprint olmasına da şaşırmıyoruz çünkü Sprint Japonlar tarafından satın alınmıştı. Dolayısıyla Japon firması Sharp'ın bu telefonu Amerika'da piyasaya çıkar ama Türkiye'ye gelir mi? Maalesef gelmez. Avrupa'ya gelir mi? O bile belli.
En azından hani yurt dışına almak isteyenler için sadece Japonya'dan değil bu sefer bir de Amerika kaynağı da çıktı. Belki hani oradan alıp şey yapmak isterlerse. Ben bir daha yakın zamanda gidersem ama Amerika'ya hani bir Sprint şeyine girer.
Gerçi ben Eylül'de gideceğim ama.
Bir git bak bakalım o zaman yetişirse.
Bir gider bakarım senin için.
Sprint
yetişirse. Sprint markalı sana ince çerçeveli, çerçevesi bir telefon belki getirebiliriz. Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Herhalde mobilitenin en tartışmalı konusu olacak bu bölüm için konuşmak gerekirse eğer. Çünkü iPhone 6 ile ilgili son birkaç gündür ortada bazı dedikodular dönüyor. Nedir bunlar? Bir tanesi 1 GB RAM'e sahip olacağı iPhone 6'nın. Bir diğeri ise 4.7 inçlik versiyonun 1800 mAh seviyesinde pille geleceği. İkisi de olursa hani Tim Cook'un alınacağı ifadeye fail.
Fail.
Onu söyleyebilirim. Çünkü neden diye soracak olursanız eğer yani hani tamam 1 GB belleğe sahip olan iPhone 5'te iyi çalışıyordur şu bu vesaire bir sürü şey tartışabiliriz belki ama senin olmuş 2015. 2015. yaz olacak çünkü bu. Sen 64 bit 2. jenerasyon işlamcı diyorsun. Ekranı büyüttüm diyorsun. 108'e bir sürü yeni özellik ekledim diyorsun. Bellek değişmiyor şimdi.
Bellek 1 GB. Yok olmaz. Ben ama birkaç haber daha okuyunca aslında bunun yanlış anlaşılan bir dedikodu olduğu sonucuna vardım açıkçası ben.
Ama onlar da %100 kesin daha fazla olacak
kesin
diyemiyorum.
Değil. Ama şöyle bir durum var. iPhone'ların çok uzun bir zamandır içerisinde 1 GB'lık bir NAND kendi alanları var. İşte onun içerisinde boot, telefonun kendisini boot edebilmesi için çeşitli bilgiler yer almakta. İşte büyük ihtimalle iPhone 6'da da benzer bir yapı, teknik altyapı olacak. Onu işte yanlış yorumlayan kişiler iPhone 6'da 1 GB bellekle piyasaya çıkacak gibi bir açıklamada bulunmuşlar. Ben açıkçası inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. En azından şöyle adam gibi 2 GB bellekle olsun da hani telefon bir kendine gelsin. Çünkü 1 GB artık her ne kadar işletim sistemi verimli çalışsa, sistem verimli çalışsa da doldurması çok kolay. Oyunlardan bahsediyorsun. Çözünürlükler yükseliyor. O tekstürler, dokular artıyor. 1 GB bellek bu durumda tabii yeterli kalmayacaktır.
Senin o tekstür demene de bakıyorum.
Tekstür.
Bayılıyorum. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. iPhone'un gelişimine bakıldığı zaman zaten belli aralıklarla, belli jenerasyonlarda bellek kapasitesinin arttığını görüyoruz.
Çok öyle agresif bir artma da olmadı.
Çok olmadı hakikaten bakıldığı zaman. Dolayısıyla şimdi iPhone 6'da muhtemelen ben 2 GB belleği bekliyorum açıkçası. Şimdi yurt dışında 1 GB'la gelme ihtimali var diye haberler tartışılıyor ama hani çok anlamsız kalacak bellek kapasitesi diğer gelişimlerin yanında. Dolayısıyla yavaş yavaş Apple'ın da bu noktada adım atması bekleniyor. Çünkü dediğimiz gibi ekran boyutu büyüdü. iOS 8 bir sürü yeni özellikle beraber gelecek. Bunları ister istemez zaten RAM'de belli bir alanı işgal edecekler aynen. Dolayısıyla. Ne kadar iyi bellek yönetiminiz olursa olsun. Yani bir yerden sonra yetmemeye başlıyor. Çünkü ekran büyüyünce, genel işlem gücü artınca daha fazla uygulamayı çalıştırmak evet. istiyorsunuz. Bunların hepsi zaten bellek i̇şte tarbazı yaratmaya müsait zemin oluşturuyor. Bir başka tartışılan nokta pilde 1800 mAh'lerden bahsediliyor. Biz şu ana kadar niye biliyorduk? 4.7 inçte 2500-2600 mAh olması ihtimallerinin en güçlü olanıydı. Ama hani 1800 duyunca birden
başımızdan aşağı
ifadesiyle down olduk yani.
Başımızdan aşağı hani buz dolu su döküldü diyelim.
Gerçekten
Tim Cook belki büyük ihtimalle onun için dökmüştü. Şimdi biz hani 2300-2400 atıp tutuyorduk. 1800 gerçekten az olacak.
Aslında tutmuyorduk. Çinliler öyle söylüyordu yani. Çin merkezi bazı kaynaklar.
Onların üzerinden atıp tutuyorduk diyelim o zaman.
Onlar atıyordu biz de tutuyorduk o zaman.
Şimdi çok fazla hani olumsuz eleştirmek istemiyorum. Şimdi bir taraftan işte paneller gelişiyor diyoruz. İşte işlemci büyük ihtimalle daha iyi verimli bir işlemciye upgrade güncellenecek vesaire. Ama matematiği yapıyorum gene 1800 mAh hani şey yapmıyor böyle gönlümü rahatlatmıyor. Tamam bunu tasarlayan binlerce mühendis var testlerini yapıyorlar ediyorlar vesaire ama günün sonunda da bir gerçek var hani kullanıcı deneyimi.
Bir sürü telefon... Bak koçum sana bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi iPhone 5 serisinde en büyük eleştiri noktası neydi? Pil.
Pil.
İşte mevcut pil 1500-1600 mAh'lik pil yetmiyor.
Ya ben kodların arka cebinde iPhone'un şarj aletinin izi çıkan insan biliyorum. Çünkü sürekli arka cebinde taşıdığında oturup oturup.
Ya yetmediği aşikar. Bugün hani pil, ya üst seviye telefonlar arasında pil performansı en zayıf telefonun iPhone 5'si oldu. Ya su götürmez bir gerçek. Şimdi diyorsun ki ben ekranı büyüttüm. 4.7 inç yaptım. Ona bağlı çözünürlük değişiyor. İkinci nesil 64 bit işlemciye geçiyorsun. Hadi diyelim 2 GB belleği de koydun. NAND tarafında belli başlı bazı gelişmeler var. Yazılımsal özellikler daha fazla donanım gücü gerektirdiği için ekstra bir pil tüketimi var. Bunların hepsinden ciddi bir pil tüketim ihtiyacını arttırabilecek unsurlar bir araya gelince pilin de büyümesini bekliyorsun ister istemez. Sen diyorsun şimdi 1800 mAh. Yani %10 mu büyüttün pili?
Yani evet. Tüketim %10 arttığından fazla. Çok rahat. O hani net bir şekilde görebiliyoruz. İşte
1400... Fark etmez ki. Tüketimle kafa kafaya olsa bile zaten pili yetmiyor.
Pili yetmiyordu. İyice şey. Hani en azından mevcut durumu kurtarıp devam ettirme anlamında söyledim onu. Ama yok açıkçası 1800 mAh'le insanlar çok özel bir teknoloji falan bir şeyler geliştirmediklerse sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü telefon büyüdükçe ben eminim ki iPhone'unu çıkarıp da hani böyle sırf ekran kilidini açıp geri kapatacak insan sayısı bile artacak. O bir refleks oluyor belli bir yerden sonra. El alışkanlığı oluyor. Saat için bile bazen telefonu çıkarıp bakıyorsun kolunda saat varken. O yüzden telefonda daha fazla iletişim haline geçtiğin anda pilini hop diye yemeye başlıyorsun.
Kaldı ki yeni iPhone'da NFC gibi özelliklerin olacağı da söylüyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman pil tüketimine yönelik ihtiyaç artacak. Dolayısıyla daha büyük pil olan ihtiyaç da artacak ister istemez. Umarız 1800 değil de o 2500-2600 mAh'ler daha doğru olur. Çünkü hani 1800 mAh'le olacak gibi değil açıkçası. İnsanlar evet. Yine powerbank taşımaya devam ederler.
Aynen öyle. En azından belki şeyler biraz da şarj süresini falan hızlandırsınlar diyeceğim ama yani 1800'lerle olacak şey değil bu.
Acaba diyorum iPhone 6 ile birlikte iPower diye bir powerbank falan mı çıkarmayı planlıyorlar? Eğer 1800 mAh olacaksa.
$100 da onu
verirler.
Onu itelerler.
Aslında olmayacak şey de değil baktığın zaman.
Yapılmayacak iş değil de işte o zaman biraz şeyi kabullenmiş oluyor büyük ihtimalle üretici. Bizim telefonun pili çok çabuk bitiyor algısını. Kabullenmiş olacak.
Sorsan onu da bile sorsan şey derler yani sürekli işte battery cycle'ına bağlı ömrün kısalmaması için biz böyle bir yöntem geliştirdik falan filan tarzı bir sürü
sıkarlar şey olabilir. Biz de inanmayız tabii buradan eleştirmeye
devam edelim. İnanmayız da inanan çok olur çünkü iPhone 6 ile ilgili olarak çok ciddi satış beklentileri var. Ekran büyüdüğü için şimdi iPhone daha önceki iPhone modellerini almayan insanların en büyük nedenlerinden bir tanesi ekranın küçük olmasıydı. Şimdi ekran büyüyor.
Ya bana bile ablam izleyecektir büyük ihtimalle programı.
Ablama selam yollayalım.
Hani telefonu değiştireyim dedi. S3'ü vardı artık şimdi bu 4G ile Amerika'dan aldı bir tane. Hı-hı. Bitti artık telefon yani. Bayıl artık o touch vizin hali işte güncellemelerin sıkıntılı gelmesi vesaire derken telefon can çekişiyor. Ne alayım diye sorduğunda. Hani 2 ay bekle git iPhone 6 al dedim.
Zaten ablan Amerika'da yaşıyor.
Amerika'da yaşıyor. Ekranı büyük işte. Oradan kontratla uygun fiyat alma imkanı olacak. Kullanımı basit şey. Birçok insanın beklediği aslında telefon. Hı-hı. Bizim çevremizden de bunu görüyoruz.
70-75 milyon satacağı söyleniyor. Yani Eylül-Aralık döneminde zaten sırf iPhone 6'ya doğan beklentilerden ötürü Apple'ın borsadaki hisseleri de $100 sınırına dayanmış. Hani Amerikan borsa tarihinin en yüksek değerlerinden bir tanesine ulaşacakmış teknoloji şirketi.
Ya bence bunlar bu iPhone 6'yı çıkarsınlar. Şu pil tarafındaki olumsuzluk olmazsa şayet kafalarını duvardan duvara vuracaklar. Biz ah salakmışız da bu zamana kadar büyük ekranlı iPhone yapmamışız, bekletmişiz. Bence çok ciddi bir talep görecek.
Yalnız bak neyi tespit etmişler biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Apple her yeni iPhone çıkarmaya yakın verdiği yazılım güncellemeleriyle yavaş yavaş eski telefonunu şişirmeye başlıyormuş. Hani bunu Google'da yapan aramaları analiz eden bir çalışma ortaya çıkarmış. Çünkü her yeni iPhone'un lansman tarihine yakın dönemde Google'da yapılan iPhone'la ilgili aramaların pek çoğu telefonun neden yavaş çalışıyor, neden şişmeye başladı şeklinde.
Pili daha çabuk bitmeler falan böyle bir sürü
tabii
şey.
Çünkü yavaş yavaş artık seninki out of date yani eskimeye başlayan bir telefon oldu. Bak biz hazır yenisini yapmışken gel seninkini değiştirelim mesajı
da vermeye da bitiyordur. Büyük ihtimalle o 2 senelik döngüyü hedef alan modellere daha çok yükleniyorlardır. Yapılabilir abi.
Hatta son model değil de bir önceki yani. Hani iPhone 5 değil de iPhone 5.
Bugün 5 hala 4S'ler falan var mı? 0.
Bak nasıl çalıştığını tabii. Bakmak lazım o
yani gidip kontratla aldığında para vermeden cihazı veriyorlar yani.
Tabii canım Türkiye'de mesela iPhone 4'leri falan tarifeye 1 liraya falan verdiler galiba bir dönem operatörler.
4 kaldı mı bilmiyorum ama 4S devam ediyor.
4S devam ediyor zaten 4 de bayağı uzun süre devam etti ama şimdi galiba Hindistan gibi bazı ülkelerde sanırım sevkiyatı bir miktar var. Ama onun dışında yavaş yavaş 4S ile bitirecekler gibi görünüyor. 4'ün zaten artık esamesi okunmaz da. Bize biliyorsun Burak'ta var Citizen'da bizim forumun programcısı. Yani durum çok parlak değil açıkçası son yazılım güncellemelerinden sonra.
iPhone 4 çok kötü durumda şu anda.
Bizimle TED'deki programımızın yönetmeninde vardı. Yani Allah'a emanet çalışıyordu.
Tabii şişmişti yani. Bitikli o 512 RAM tek çekirdekli işlemciyle.
Sonra gitti ne oldu? iPhone 5'si aldı.
Oh dedi.
Oh dedi. iPhone 4'ü çocuğuna vermiş. O artık pek oh diyemiyordur ama artık baba oğul arasında böyle şey oraya da biz girmeyelim yani artık. Sıradaki haberimiz Motorola Moto 360 ile ilgili yılın akıllı saati diyebileceğimiz aslında bir saat en azından. iWatch geline kadar diyeyim. iWatch'un nasıl olacağını henüz bilmiyoruz ama Google'a yakın iş ortaklarının geliştirdiği saatler arasında bence yılın saatidir yani Moto 360. Fiyat anlamında ne olacağını merak ediyorduk. Best Buy $249 bu ürünü listelemiş. Fiyat bence kötü değil.
Güzel. Rakiplerine baktığımızda LG'nin saati
$200.
$299. İşte Samsung'un $189, $299, 200 29 arasında bu farklı modelleri var. Çok yani araya girmişler. G-Watch kadar şey yapmamışlar. Doldurmamışlar. Yani benim bu aslında Moto 360'ın diyeceğim tek bir şey var. Saat gibi saat olmuş.
Yani zaten bizim beklentimiz de o yöndeydi. Evet. Çünkü hani bakıyoruz mevcut akıllı saatleri. Hani akıllı özelliklerinin ön plana çıktığı, cep telefonlarının saat haline getirildiği forma sahip olduklarını görmekteyiz. Ama hani bir takım elbise de giymek istediğiniz zaman, örneğin şunu takım elbise de giymek istediğiniz zaman hani çok uygun bir aksesuar havası taşıma etkisi bakıldığı zaman. Kaldı ki bir de şu var. Ben geçen birisiyle konuşuyordum.
Sen
onu,
takım elbise giyeceğin zaman bunu ver de bir iki gün takıl.
Takım elbise giyerken sana vereyim. Geçtiğimiz günlerde bir sektörden bir arkadaşla konuşurken onun doğru bir tespiti var. Diyor ki yani bazıları diyor saatin yeri geldiği zaman sıkıldığında bir tane hani akreple ayakkabını çıkardığı sesi dinliyorlar. Yani bazı saatlerde hakikaten o kendisine egzotik bir sese sahip olabiliyor. Ama akıllı saatlerde mesela keşke bir firma çıkıp onun da demosunu yapabilse. Yani onu simüle edebilse.
Yani ses çıkar.
Tabii tık, ufak bir ses çıkar tık tık tık, tık, tık diye. Değişik olur aslında.
Yani elektrikli araçlara yapıyorlar ya şey insan şoför sürüş esnasında uyumasın diye gittiğini anlasın diye içeride böyle yol gürültüsünü oluşturan sistemler var. Onun gibi bir şey belki böyle tık tık tık şey yapabilirsin.
Ya olmayacak şeyler değil bunlar. Bu arada sıradaki haberimize geçelim istersen. Bu aslında önemli haberlerden bir tanesiydi. Şimdi havacılıkta şöyle bir durum söz konusu. Pilotlara artık tablet vermeye başladılar uçuş ekiplerine. Çünkü tablet öncesinde hepsi böyle kalın kalın kitaplar, defterler taşımak zorundaydı. İşte uçuş planı vesaire oluşturabilmek için.
Uçağın teknik bilgilerini yer aldı böyle ansiklopedi şeklinde işte şeyler, kitaplar taşıyorlar.
Şimdi bir tane tablet alıyorsun eline. Hepsi bunun içerisinde.
Bütün filonun şeyi içerisinde öyle.
Hepsi filonun dışında oyunlar, filmler, müzikler her şeyi gırla yüklüyorsunuz ve sadece bunu yanınıza taşıyarak tüm uçuşu tamamlayabiliyorsunuz. Ama tabii burada hesaplanamayan bir şey oldu. Herhalde öyle zannediyorum ki ülkemizde TV kanallarının haber olan konulardan bir tanesiydi. Jet Air galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hindistan'dan kalkıp Brüksel'e gitmekte olan bir uçak Türk hava sahası içerisinde birden 5000 feet irtifa kaybediyor. Bunun sebebi de şu. Birinci pilot dinlenme esnasında ikinci pilot da tablete dalınca uçak 5000 feet düşmüş. Hiç fark etmemiş adam yani. Daha sonrasında bizim yer ekibi, Ankara'da yer operasyon ekibi uçakla bağlantıya geçip hani normal seviyenize yükselin, niye böyle bir düşüş yaptınız diye uyarınca olay ortaya çıkıyor. Daha sonra o iki pilotu görevden alıyorlar falan. Ama hani teknolojinin geldiği nokta itibariyle adam tabletle oyun oynayayım derken.
Evet, o ciddi anlamda pilotaj hatası. Sonuçta otomatik pilota koysan kendi rotasında belirli irtifasında uçmaya devam edecek. Büyük ihtimalle acaba şey tableti aldı böyle dayadı şeye uçağın hani.
Kesin kendi crash oyunudur falan.
Hani bir şey yaptı dayadı ufak ufak çünkü pilot hızlı bir şekilde irtifa kaybetmedi kesin yoksa yolcular da pilot da fark eder de büyük ihtimalle. Öyle yavaş yavaş yavaş yavaş.
Yani işte ne kadarı basına aksettiriliyor onu da bilmiyoruz ki. Belki de onu bile fark etmediler. Nasıl daldıysa yani oyuna.
Yani nasıl o zaman daha da korkunç yani.
Gerçi kendi crash vesaire düşünüyorum öyle bağımlıları var ki. Yani oyun oynarken dünyayı görmüyor.
Var evet.
Öyle durumlar da var
sesleniyorsun
ama
duymuyorlar falan.
Tabii teknolojinin bunlar yavaş yavaş yani yeni alanlara doğru yaygınlaştıkça zaman aşılacağını düşündüğümüz engellerinden bir tanesi. Pilotlar için büyük kolaylık. Kabin ekibi için belki büyük bir kolaylık bu teknolojiye geçiş olması ama tabii ki bunların kullanım alanlarının belli oranlarda kısıtlanması gerekiyor. Hani yolculara diyorlar ya uçuş ve kalkış iniş ve kalkış esnasında elektronik cihazları kapatın diye. Sen de uçarken kullanma o zaman yani ihtiyacı olmadığı sürece.
Onu veya bir öyle bir ayarlasınlar ki yani sadece içerisinde uçuş bilgileri olsun, başka bir şey olmasın. İşte market olmasın, uygulama kurulmasın.
Yavaş yavaş son haberimize geçelim istersen. Son haberimize Sony cephesinden Xperia M2'nin Aqua ismini taşıyan
yeni versiyonu
tanıtıldı. Bu telefon aslında M2'nin genel suretini ve donanım özelliklerini koruyan bir telefon ama çok önemli bir faktör var. Artık bu telefon IP68 sertifikasına sahip yani mobil cihazlar için suya ve toza dayanıklı kriterler açısından en ileri sertifika programı bu telefonda var. Yani 1 metrenin altında derinliklerde bile bu telefon su geçirmiyor. Toz konusu zaten çok problem değil bu seviye sertifikaya sahip cihazlarda. Sony o konuda ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Hani akıllı telefon dünyasında suya ve toza karşı dayanıklılığı Sony'den daha fazla ittiren de bir firma olmadı. Yok. Sonrasında diğer firmalar da zaten takip ettiler. Hani M2 Aqua'nın diğer özelliklerine baktığımızda işte Snapdragon 400 gibi temel bazı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz ama bu telefon hem tasarımı hem de bu tür özellikleriyle hitap ettiği orta segmentte güzel işler yapabilecek bir telefon. Örneğin M2'ye bakıldığı zaman ekran çözünürlüğü düşük bir telefon mesela. Evet. Fiyat segment için dikkate aldığımızda.
Sony'nin zaten biliyorsun orta seviyedeki bu 1000 lira Türkiye'de de 1000 lira bandına yaklaşık olan bölgedeki telefonları hep ya fiyat anlamında biraz yüksek kalıyor ya özellik anlamında biraz aşağıda kalıyor. İkisinin arasında tam böyle fiyat performans diyeceğimiz Sony telefonu ben hani görmedim pek. Ya. Ya hep daha iyi bir alternatif olabiliyor durum içerisinde. Bu telefon biraz daha işte orta segmentte suya toza karşı dayanıklı olup daha böyle keyifli, sıkıntısız, sınırlara takılmadan kullanılacak bir telefon olmuş. Sen bir şey diyordun.
Tabii orta segmentte fiyat diyoruz da burada şunu söylemek istiyorum. Hani bazen örnek gösteriliyor. Bakın Xperia Z'nin fiyatı şu noktaya geldi, düştü vesaire tarzı, ama bizim buradaki kriterimiz piyasaya çıkan yeni telefonlar açısından. Hani yeni model olarak bakıldığı zaman hani Sony tarafında biraz daha orta segmentte sunduğu özelliklere göre fiyat özellik dengesi daha yüksek cihaza ihtiyaç var. Evet. O kesin. Bu tarafta da umarız Sony özel çalışmalar yapar. Bu arada Xperia Z3 tabletin de IFA'da tanıtılabileceği söyleniyor. Bu tabletin belki ekran boyutu küçültülebilir. Çünkü 8 inç tarafında bir hareket var. Yeni Nexus tabletin de 8 inç, 8.7 inç olabileceği söyleniyor. Diğer taraftan Samsung tarafı 8.4 inç tabletini piyasaya sürmüştü. Sony de tablet Z3'ü biraz daha minyatürize ederek taşıması daha kolay, yine ince, şık ve güçlü bir cihazı IFA fuarında
gösterebilir. Gösterirlerse zaten de biz de sizlere IFA'dan bildiririz.
Evet, biz tüm ekip IFA fuarına gidiyor olacağız. Bayağı yeni telefonlar var. Samsung'un Note 4'ü, Samsung'un Gear Solo, SIM kart takılabilen saati, Apple Fitle işbirliğine gittiği yine akıllı gözlüğü ve Sony tarafına bakıldığında Xperia Z3, Z3 Compact, Z3 tablet, yine bazı başka cihazlar, örneğin Smartwatch 3 gelebilir deniyor. LG tarafına bakıldığı zaman G-Watch yeni tanıtılan bir cihaz. Evet. G-Watch 2 gelebilir deniyor ki öyle bir şey yaparlarsa dünyanın en büyük hatasını. Yani 3 ayda da saat mi güncelleniyor? Yani telefonu da anladık da yani.
Alıştık artık.
Saatte artık bunu yapmayın diyebileceğimiz nokta. Nokia'nın yeni telefonları olacak. Huawei'nin yeni telefonları olacak. Belki Vestel tarafı geçen sene olduğu gibi kendi yerli telefonunu orada ortaya çıkartabilir. Yani çok hareketli bir fuar bizleri bekliyor. Biz, ben, Ender, bizden Kaan, Mesut, DH Plus dergisinin sorumlu yazı işlerinden arkadaşımız Ahmet. Hepsi hep beraber orada olacağız. Dolayısıyla tüm aktiviteleri, tüm duyuruları ve ürün lansmanlarını yine bu ekranlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Herhalde bu paylaşımla bittiğinden
sonuna geldik programın.
Mobility'nin bu bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.